Köşe Tumuz ile devam ediyor. Saatlerimiz de 10.54'ü gösteriyor. Hattımızda da Hürsel Tekin Oktay var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Aygüncüm. Sağ ol. Sen nasılsın?
Çok teşekkürler. Sesinizi duyduk. Daha da iyi olduk. Bugün itibariyle biliyorsunuz transfer dönemi de başladı. Tescilleri başladı. Dün hocam Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü seçimli genel kurulu vardı. 9 aday çıktı. 9 adayın 8 tanesi zaten imza toplamada ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi başkanlığa seçildi. Bir senelik bir seçim. Neler söylersiniz TFF başkanı ile ilgili? Bir ümidiniz var mı? Nasıl bir sene bizi bekliyor? Neler söylersiniz? Veya bir senede bir şeyler değiştirebileceğine inanıyor musunuz?
Şimdi hiçbir ümidim yok. Ondan başlayayım. Hiçbir ümidim yok. Bir kere birçok açıdan yok. Listesine baktığımız zaman çok umutsuz bir vaka olduğu gözüküyor. Yani birileri isimler yazmış. O isimleri oraya yazdıranların iradesine futbolu nasıl yönetiyorlar? Orası enteresan. Bu birileri dediğim ben mesela şu kanıda da değilim. Bu tamamen herkesin işaret ettiği genellikle siyasi irade oluyor. Sadece siyasi iradeyle olduğu kanısında da değil. Yani o bizden fazla kişinin isim yazdırdığı belli orada. Dolayısıyla ortak bir irade ama tekil irade değil. O gözüküyor ve işin enteresanı mesela bu kişilerin hepsi Futbol Federasyonu Başkanı dahil olmak üzere zaten kendi futbol yönetiminde beceriksizlikleri hatta kiminin etik, kiminin hukuki olarak da sicillerinde sıkıntı var. Dolayısıyla şimdi bunu açabilirim arzu ederseniz
tabii
ama.
Tabii ki, tabii ki buyurun.
Bunu da söylemek istiyorum. Ondan daha önemlisi. Şimdi o da önemli de. Ali Koç bir açıklamalar yaptı. Hepimiz takip ettik. Hı hı. Ve son zamanlarda hem sosyal verdiği mesajlarla hem sportif konularda verdiği mesajlarla ilgiyle takip ediliyor ve çok doğru şeyler de söylüyor. Gerçekten çok doğru şeyler de söylüyor. Şimdi Fenerbahçe camiasının ve Ali Koç'un ısrarla durduğu bazı konularda sıkıntıları olan bir durumda Futbol Federasyonu Başkanı'nın ısrarla bu uyarılara ve İstanbul kulüplerinin içinde Fenerbahçe, aynı Galatasaray, Beşiktaş gibi üç büyük kulüp, futbol tarihindeki çok önemli yerleri olan bu kulüpler ciddi etkileşimi ve ciddi kamu vicdanının huzurlu olmasını sağlaması gerekecek kulüplerdir. Ve bunlar bu bağlamda görüş bildiriyorlar ve özellikle Ali Koç'un mesuliyet aldığı için konuşuyorum. Ve tam tersinde bir uygulama yapılıyor. Şimdi burada İstanbul kulüpleri neredeyse 3'te birini geçti.
Yarı, üçte bir buçuğa geldi diyelim. Yani o noktaya evet. geldi hakikaten. Doğru.
Evet. Şimdi nasıl oluyor ki mesela çok doğru işler yapmış olsa da Ali Koç söylemlerinde bir şey eksik yaptı. İstanbul kulüpleriyle ilgili bir toplantı düzenleyip futbol federasyon seçimlerinde daha önemli rol almaları gerekiyordu. Kendi adaylarını çıkartması lazımdı. Yani Ali Koç öncüsü olduğu konuda bir yerde eksik kaldı. Bir konsensus sağlayacak. Yani %50'sine hakim olan futbolun endüstrisine, sosyolojisine, psikolojisine hakim olan merkez aday çıkartamadı. Şimdi sıkıntı konusuna geleyim. Tekrar bir önceki noktada. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı öncelikle etik olarak bir şey söylemek istiyorum. Ali Koç'un söylediklerini bilemiyorum. Bir gerçeği vardır, yoktur. Bir mesnesi vardır, kendisinin istihbaratı vardır. Veya bürokratlarla ilişkileri vardır, bilemiyorum. Siyasi boyutta vermiş olduğu mesajlar çok dikkat çekici ve itibar görmeye muhtaç konular bunlar. Ben sportif açıdan Gaziantep Futbol Kulübü başkanı olduğu zaman federasyon başkanı mevcut Büyükekşi'nin.
Mehmet Büyükekşi.
Mehmet Büyükekşi'nin. Şurası rahatsız etmişti beni. Teknik direktörü müthiş bir başarı gösteriyordu Sumudika. Özellikle Avrupa futbolunu da yakından takip edip yeni oynattığı bir oyun modeliyle Türkiye'deki futbol liglerinde ilk kez bu meşhur Beşiktaş'a bir CEO getirdiler, genç bir çocuğu, hani üçlü savunma falan diyor ya. Onu müthiş bir şekilde uygulayan ve Türk futbolunda geldiği zaman büyük bir çıkış yapıp seri galibiyetler alan, çok başarılı olan bir hocayla gezdiği polemik para konusu ve buna istinaden bütün Gaziantep Spor Kulübü'nün yanında hocasıyla girdiği etik olmayan bu para konusu tartışmalarıyla görevine son verilmesi bir futbol sağlığına yakışmayan bir tutumdu. Yani hoca hatırlarsanız eşimden para istedim, para gönder diye bir etkili yaptı. Onun üstüne onu gönderdi. Şimdi ondan sonra da hocanın para göz olduğunu, belirli para konularında bazı sıkıntıları olduğunu, hocanın da bunun açıklamasında kendisi ekibini, 10 kişilik ekibine para dağıttığını, futbolcuları prensibini dağıttığını söyledi. Bunlar bu şekilde kamuoyunda konuşulmaması gereken konulardı. Hani şeye girmiyorum, kendi takımındaki bazı futbolcuların bahis skandallarına adı girmiş, karışmış, onlar bilemiyoruz. Yani nedir ne değildir bilemiyoruz. Oraya girmiyorum. Talihsizlikler oldu ama hocayla girmiş olduğu diyalog bir kere, kendi hocasını yönetemeyen bir kulüp başkanı Türk futbolunu yönetemez baktığınız zaman matematik olarak. Şimdi ikinci başkana bakıyorum, Murat Aksu'ya. Şimdi Murat Aksu Beşiktaş'ın tarihi tazminat ödediği dönemin hukukçusu, ikinci başkanı. Del Bosque'ye bakar. Şimdi aynı zamanda Yıldırım Demirel'in ikinci başkanlığını yapan Murat Aksu hem bu tarihi tazminat dönemindeki ikinci başkan olduğu yetmiyormuş gibi daha sonra bir ceza davası açıldı Maliye Bakanlığı tarafından. Biz Beşiktaş Kulübü'nde Fulya davası olarak adı geçen davadan üreyen bir davaydı bu. Ben de kulübümüzün zarara uğratıldığına istinaden bu davaya müdahale oldum. Savunmada 8 kişi yargılanıyordu. Birisi Murat Aksu, birisi Yıldırım Demirören, 4 kişi daha vardı.
Hocam bu kısım çok önemli ama o çok kısa bir reklama gitmem lazım. Bölmek tabii. de istemiyorum. İsterseniz reklamdan sonra devam edelim tabii, bu kısma. Tabii, tabii. Çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra devam ediyoruz.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda da Hürser Tekin Oktay var. Hocam Murat Aksu kısmını demiştiniz ama araya gitmek zorundaydık. Çok özür dilerim. Buyurun. Tekrar size. Buyurun hocam.
Şimdi neticede biz bir spor insanıyız ve kendi kulübümüzü takip ettiğimiz kadar Türk futbolu da bizi ilgilendiriyor. Şimdi rahatsız olduğum konulardan bir tanesi sizin aracılığınızla paylaşmış oluyoruz. Belki öğrenebiliriz şimdi konuştuklarımızı. Şimdi açmış olduğumuz Furya davasından üreyen bir denetleme sonucu kulüpte bazı kalemlerde vergi mahtıraklarının usulsüz bir şekilde ya da kasti şekilde gösterilmediği ve buna istinaden Beşiktaş Kulübü'nün ceza aldığı ve istinaden bir dava açıldı. Beşiktaş Kulübü'nün değil aslında yönetim kurulunun, yöneticilerinin Maliye Bakanlığı 8 kişiye yanılmıyorsam dava açtı. Ve biz de o davaya kulübümüzün uğradığı zararları temin etmek için müdahale olduk. Çünkü bizim tespitimiz yapılan işlemlerin UEFA'ya borcu yoktur kağıdı yazısı almak için usulsüz belge üretildiği ve bu nedenden de Beşiktaş'ın UEFA'dan men edilmesine sebep olan bir durumdu. Bu UEFA'dan men edilmesi biliyorsunuz sadece idari bir karar değil bu. Parayla ilgili maddi zarar görüyor. Beşiktaş'ta bir önceki yıl yaklaşık bu UEFA'da 25-30 milyon eurolara yakın bir para girdiği söz konusu oldu sponsorlarla ve gelirlerle birlikte. Şimdi böyle bir paradan mahrum oluyorsunuz. Bir de kulübünüzün sicili bozuluyor. UEFA'dan men cezası alıyorsunuz. Dolayısıyla biz bu davaya girdik. Önce hakim direndi bizim müdahale olmamızı. Sonra ben dedim ki işte sayın hakim hem bu davanın açılmasına sebep olan davacılardan bir tanesiyiz. Bu dava Furya davası ile birlikte başladı. Aynı zamanda divan üyesiyiz ve futbol AŞ'de de hisselerimiz var. Bu bizi ilgilendiren bir konu dedik. Hakim bizim müdahaleliğimizi kabul etti. Daha sonra Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş Kulübü'ne UEFA'nın neden ceza verdiğine istinaden kararı istedik mahkemeden. Mahkeme Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kararı istediği müzekkereyi gönderdi. Dönemin federasyon başkanı Yıldırım Demirören aslında yargılanıyor Maliye Bakanlığı tarafından. Dönemin federasyon başkanı Yıldırım Demirören mahkemeye bu UEFA'dan gelen gerekçeli kararı göndermedi. Şimdi bu karar bizim iddia ettiğimiz gibi düzenlenen vergi matrahından düşük gösterip vergi borcu yoktur yazısını almak için bir evrak oluşturulduysa bu bizim iddialarımızı doğrulayacaktı ve bu yaklaşık 25 ila 30 milyon euroluk bir Beşiktaş kulübünün uğradığı zararı bu yöneticilerden biz rücu etmek yoluyla zararımızı tanzime gidecektik, tazmine gidecek. Şimdi bu evrağı göndermeyen Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, o dönemin Federasyon Başkanı, bu döneminde ikinci başkanı Murat Aksu. Ve yine aynı ikili daha önce Beşiktaş Kulübü'nde yine görev yaptıkları dönemden yargılanan ve havada kalan bir husus. Şimdi ne oldu? Mahkemeye göndermedikten sonra çalışanlara 3 çalışana hapis cezası çıktı. Futbol AŞ'den. Fakat yönetim kurulu üyeleri bizim haberimiz yoktu dedi, beraat etti. Biz de müdahale olmuştuk ya, itiraz ettik. O duruşmanın çıkışında hatta Murat Aksu ile karşı karşıya geldik. Murat Aksu dedi ki işte hocam görüyorsun başımıza geleni falan. Yanlış işi yapmasaydınız yani buna benzer konuşmalar geçti aramızda. Şimdi Yargıtay'a dava dosyası gitti. Bakın bu gerçekten yani sorgulanmaya muhtaç konu bu. Yargıtay'a bizim itirazımız üzere gitti. Ne görüşülecek? İşte yöneticilerin de sorumlu olup olmadığı kararı bağlanması lazım bizim itirazımız. Yargıtay'dan karar çıktı. Dedi ki Hürsel Tekinoktay'ın davaya müdahil olmaması gerekirken müdahil olmuştur. Bu konuda reddine reddi. Dolayısıyla bizim davaya kabul edilmemiz de kararın itirazına sebep olan konu boşa çıktı. Ve şimdi bu kişilerin Türk futboluna ve Beşiktaş kulübüne zarar verip vermediklerini biz kağıt üzerinde UEFA'dan gelen kararın ibraz edilmemesiyle biz bunu anlayamadık. Şimdi ben bir spor insanı olarak ve kulübümün de zarar gören bir ferdi olarak bu kişilere futbolu teslim etmiş oluyorum. Şimdi bu bir açıklamaya icraatı olan bir konuda ben nasıl tekrar güvenimi aynı makamlara teslim edeceğim? Hmm. Bu da ciddi bir sıkıntı. Şimdi dönüyorum, Ali Düşmez Bey var. Ali Düşmez Bey sabah Barış Ertuğrul'un programında geçmiş. Arkadaşlarım söyledi. Almanya'da amatör kulüplerin bir amatör kulüp başkanı, federasyon başkanı seçilmiş. Şimdi Ali Düşmez nereden bakarsanız bakın 25 yıldır amatör spor kulüpleri başkanlığından oraya geldi. Ve yaklaşık 20 yıldır orada duruyor. Ve futbolun yani ciddi anlamda çakılmasından, sorunlarından demirbaşı olan bir yönetim kurulu üyesi. Şimdi nasıl değiştirilmesini bekliyorsunuz? Futbolda bu futbol federasyonundan bir şey çıkar mı? Baktınız 3 tane isim saydım. Diğerleri de yani kimler tarafından nasıl ne amaçlarda konulursa bütün futbol kulüplerinde de bir tek Fenerbahçe'de hemen hemen bu az görülüyor. Yönetimlerin listesine birileri tarafından birileri yazılıyor ve karşılıklı bir bartır. Manevi veya ki beklenti veya itibar bartırı yapılıyor. Bu böyle yönetilemez ki. Şimdi nasıl yönetileceğini, nasıl neler umduğumuzu hep beraber konuşalım. Siz ne bekliyorsunuz? İşte ben bir şey beklemiyorum.
Evet hocam, biraz da Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Çünkü Sayın Başkan'ın da dün açıklamaları vardı. TRT yapmış olduğu açıklamalar vardı. Özellikle bu yabancı sınırıyla ilgili. Bilmiyorum takip edebildiniz mi? Bu yerli oyuncu oynatmaya teşvik, yabancı futbolcu oynatana maddi olarak ceza şeklinde konulmalı, sınırlama, yabancı sınırlaması kaldırılması yönde tezleri de var. Kadronuzda 20 tane yerli alıyorsunuz, ancak ikisini oynatabiliyorsunuz diyor. 18'ini oynatamıyorsunuz diyor. O yüzden diyor bu kısıtlamadan dolayı 1 liralık yerli futbolcunun rakamları 11 liraya falan çıkıyor gibi açıklamaları var. Ama tabii bence en önemli açıklamalardan bir tanesi de özellikle son dönemlerde biliyorsunuz çok fazla Rıdvan Yılmaz üzerinden bazı açıklamaları oldu. Takip edebildiniz mi bilmiyorum. Özellikle rakamıyla ilgili. Yani Rıdvan'ın şu anda kaça satıldığını kimse bilmiyor. Almanya medyasında 3 milyon euro yazıyor. Kendisinin açıklamasına baktığımız zaman Rıdvan Yılmaz'la ilgili şunu söyledi. 4 milyon euro olursa dedi, 4 milyon euro %100 dedi. 6 milyon euro %99.6 dedi. 6,5 milyon euro %90 dedi. Yani ne olduğunu, bu futbolcunun kaça satıldığını tam anlamıyla anlayamadık. Oradan başlayalım isterseniz. Neler söylersiniz? Rıdvan Yılmaz olayıyla başlayalım. Buyurun.
Şimdi biz hiçbir şeyden anlayamıyoruz. Zaten başkanın söyledikleri, anlattıkları transferlerden, muhasebeden, matematikten hiçbir şey anlayamıyoruz. Yani aynı şeyi hatırlarsan bir programda haftalar önce seninle konuşurken hiç böyle bir şey gördün mü Aygün dedim. Bir futbolcu transfer ediyorsunuz ama aynı ligde oynadığınız takımın küme düşmemesi için oyuncu oraya gidiyor. Yani Getson ve Rizespor'dan bahsediyorum. Hı hı. Böyle bir transfer ara transferde şampiyon olmak için yapılır. Biz ara transferde Rizespor'un kümede kalması için transfer yaptık. Yani hiçbir şey anlaşılmıyor. Şimdi Rıdvan Yılmaz olayı da böyle. Şimdi bakın, Rıdvan Yılmaz oynayan bir futbolcu. Oynayan bir futbolcu. Hele ki bazı şeyler söyleyeyim. Benim bilgim olan ama aksi varsa tekzip edebilirler. Bunlar öğrendiğimiz bazı bilgiler. Rıdvan ve Ersin A takıma çıktığı zaman 15 bin TL maaş almaya başlıyorlar. Ve daha sonra takımda yer edinmeleriyle birlikte 1 milyon TL'lik bir mukavele yapıyorlar. Ve bu mukavele sözleşmeler Emre Koçadağ'ın Ceyhun Kazancı'ya görevi devretme esnasında federasyona gitmiyor. Burada unutulma mı var, kasıt mı var, başka bir niyet mi var bilinmiyor. Ama gitmemesi tabii ki doğru bir şey değil. Ve gitmemesinden ötürü federasyon...
Harcama limitlerinin ayarlanması diye bir şey söylediler o dönemde, bilmiyorum. Harcama limitlerinden dolayı.
Yok, 1 milyon çünkü 1 milyon onların şeyi, kontrat bedeli. Hı hı. O önemli bir şey değil. Yani tamam. Harcama limiti Getson'a verdi, bize spora transfer yapmak için 6 milyon euro verdi. Yok yani öyle bir şey. Bir de evinde oturan bir sürü futbolcu var kontratın. Ya da gönderseydi başka kulübe.
Enkudu, Lens gibi ne diyorsunuz?
Tabii bir sürü var. Hı. Lens var, işte Enskala var. gibi. Şimdi o harcama limitlerinden değil o. Yani 1 milyon liralık harcama, 2 tane personel çıkartırsın. Futbola 600 kişiye yakın Beşiktaş kulübünde insan var. Parayı kazanan bu çocuklar. Bu kontratlar gitmedikten sonra tabii ki sözleşmeleri bu yıl uzamıyor. Yani önümüzdeki yıl bitmiş oluyor. Yeni kontrat yapılmayacak. Bunlar da önümüzdeki yıl boşa çıkacak diye apar topar satma düşüncesine girdiler diyeceğim, ama orada da şu açmazlar. Oturursun, kendi çocuğum bu. 13 yıl emek vermişim. Bu çocuklar gözünü açmış Beşiktaş. Hala Beşiktaş grupları Rıdvan'ım falan. Yani çok ciddi bir süre bu 13 yıl Beşiktaş'ın altyapısında kalmak.
Toplam 13 yıl hocam, ama çok kısa yine araya gideceğim. Bu sözünüzü unutmayın lütfen. Reklama gitmem gerekiyor. Süremi biraz açtım çünkü. Rıdvan Yılmaz konusu önemli. Toplam 13 yıl dediniz. Çok kısa bir ara verim. Aradan sonra bu konuyla ilgili tekrar size konuşmaya devam edeceğiz hocam. Çok da özür diliyorum. Tekrar reklama da gitmem gerekiyor biliyorsunuz. Peki, çok kısa bir ara.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, Ters Köşe tüm hızıyla devam ediyor. Uzun bir reklam arası oldu. Rıdvan Yılmaz konuşuyorduk Hürsel Tekin Oktay hocamızla. Hocam araya reklam bitmek bayağı da uzun bir reklam oldu. Kusura bakmayın hocam, buyurun. Rıdvan Yılmaz konusuyla ilgili buyurun hocam.
Reklamlara ihtiyaç var.
Her zaman hocam.
Kullanmanız iyi bir şey. Şimdi Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesinde kaldık. Eğer ki derseniz ki çocuğa, Rıdvan sen işte 13 yıldır bizim evladımızsın, buraya geldin, merak etme, sana bu parayı veriyoruz dersin. Yani yabancılara verdiğinizin yarısını, üçte birini verirsin, Rıdvan kalır. Ve yeniden bir 5 yıllık sözleşme yapardınız. Yani Rıdvan'ın satılmasına şart değildi. Önümüzdeki yıl serbest kalacaktı. Ama olaylar, bakın, hem bilgisizlikle gelişiyor, hem suistimalle gelişiyor, hem onur ve haysiyet kırıcı noktalara gelerek gelişiyor. Şöyle ki, birincisi bilgisizlikle ve hem matematik bilgisi yok hem futbol bilgisi yok. Size söyleyeyim. Ahmet Nurçe bir yönetimi göreve geldiği zaman elde Reboka vardı. Değil mi? Sol bek.
Evet, doğru.
Caner vardı, milli takımın sol beki. Daha sonra Enstakale'yi aldılar. Elde bir sol bek daha. Birilerini gönderdiler. Toplam sirkülasyondan bahsediyorum. Bunlar sakatken milli takımı yükseldi. Sakatlıktan da çıkmış. Dorukhan'ı da sol bek oynattı.
Doğru.
4 tane.
Doğru.
Üstüne de Rıdvan Yılmaz geldi. 5. Üstüne Umut Nayır'ı aldılar. 6. Şimdi 6 tane sol bek aldı Ahmet Nursebi döneminde. 6 tane sol beki vardı. Lisans çıkartılmış. İlla almaya, mesela o şey de yanlış. O hoca benim hocam değil. Sen Beşiktaş kulübünün başkanısın. O senin hocan. Efendim onunla kontratı ben yapmadım. Ya bu senin babanın şirketi değil ki. Bu Beşiktaş kulübü. O kontratların hepsinden sen sorumlusun. Onlar senin oyuncusun. Sizin kulübünüzün, yönettiğiniz kulübün oyuncusu. Yani başka kulübün değil. Dolayısıyla hani onun altından da şimdi bize cevap verir. Der ki Rebeko'yla ben mi imza attım? Hayır, senin oyuncundur. Dolayısıyla 6 tane sol bek. Şimdi Rıdvan'ın dışındaki 5 sol beke harcanılan parayı koysan Aygün, yeni bir takım kurarsın.
Doğru. Doğru.
Yani Süper Lig'de oynayacak bir takım kurarsın. Şimdi buradan bunların hepsini taca atacak 13 yıl emek verilen altyapıdaki hocalarla, ailesiyle, malzemecisiyle, doktoruyla emek verilen bir futbolcuyu bu 6 tane aldığın, Rıdvan'ın dışında 6 tane orada oynattığın oyuncuların maaşını bile karşılayamayacak bir paraya ve hedefi olmayan, kimse bana Frankfurt Avrupa şampiyonu oldu demesin. Frankfurt UEFA kupasında Fenerbahçe ile eşleşmiş. Doğru. Daha sonra biliyorsunuz o kupanın hedefi Şampiyonlar Ligi gibi olmayan, daha doğrusu Avrupa'da farklı amaçlarla yarışılan bir kupa. Yani mesela Manu elendi işte, Roma elendi. Yani oralarda ne kadar orayı almak istediklerini veya konsantre olmak istedikleri de önemli. Çünkü parayla ilgili bir algoritma da var. Bu Alman Ligi'nde son 10 yılda 3 kez küme düşmüş ve Alman Ligi'nin 11.si takıma satmak için 13 yıl bir futbolcu yetiştiremezsiniz ve bakın şu matematik çok kötü. Oynayan oyuncu Rıdvan. Rıdvan'ı, oynayan oyuncuyu satıyorsunuz oynamayanların parasını ödemek için. Enstakalı dışarıda oynamıyor. Onun dışında bir de daha önce kadro dışı bırakılanlar var. İşte Adem Beyç gibi, öbür tarafta Lens gibi. Hı hı. Şimdi dünyanın neresinde görür? Oynamayanların parasını ödemek için oynayan oyuncuyu satıyorsun. Ve o oynayan oyuncunun parasıyla oynamayanların parasının dörtte birini, beşte birini bile ödeyemiyorsun. Yani hiç bilmezlik var, bilgisizlik var, muhasebe var. Ha, benim üzüldüğüm noktalardan bir tanesi şu. Beşiktaş Kulübü'nün mesela başkan dün yine bir demeç vermiş. Demiş ki bu çocukların önünü açacağız Ersin için diyor. Ya Beşiktaş Kulübü altın ordu kulübü mü? Ne demek Beşiktaş Kulübü'ndeki altyapıda yetiştirdiğiniz futbolcuların önünü açacağız diyorsunuz. Siz her dakika adım başı 2,5 yıldır 2 dakikada bir eleştirdiğiniz Fikret Orman'ın aldığınız takım Şampiyonlar Ligi'nde grubundan namalup birinci çıkmış bir takım. Ve o takımda 2 tane takımı o grupta Porto ve Monaco gibi Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış bir takım vardı. Kupayı almış takım vardı. Yani öyle çok böyle okazyon düşeş bir grup da değildi. Leipzig vardı. Şimdi siz o hedefleri olan Beşiktaş'ı daha yukarı taşımanız lazımken, Fikret Orman'dan aldığınız Beşiktaş'ı daha yukarı taşımanız lazımken siz Altın Ordu Kulübü'ne döndürdünüz. Biz o çocuklara bakın Nihat Kahveci'yi hatırlar mısınız? İspanya'ya gideceği zaman çocuk ağladı, sızladı, gitmek istemez. Çünkü Beşiktaş büyük takım. Yani onun gideceği takım Real Sociedad Beşiktaş'tan küçük bir takımdı. Ve Beşiktaş o dönem sattığı para Real Sociedad'a 5 milyon dolardı. Euro'ya daha geçilmemişti hemen hemen. Ve 10 yıl sonra Mesut Özil'i Real Madrid 10 milyon dolara aldı. Yani Nihat'ın satıldığı para çok büyük bir paraydı. Ve ona rağmen çocuk gitmek istemiyor, zorla gönderdi. Şimdi Rıdvan'ı Enstikala'nın maaşını ödemek için satıyoruz. Bir de çocuklara diyoruz ki bunların önünü açacağız. Ya Beşiktaş Kulübü bu çocuklar altyapılarda hep kazanmak ve şampiyon olmak için yetiştirildiler. Hep kendi yaş gruplarının en iyisi olarak oynadılar, kupalar aldılar. Bunlar şu anda Türkiye'de şampiyon olmak için oynayacaklar ve Avrupa'da da şampiyonluklar, finaller hedefleyecekler. Yani biz Altın Ordu Kulübü'ne devşiriliyoruz. Bunun da farkında değil Beşiktaş camiası.
Hocam yerli sayısıyla ilgili de bir cümlesi var. Yerli sayısı şu kadardan aşağı olmaz dediğimiz zaman diyor. 100 bin euro yerine 3-5 milyon euroya isteyen yerli futbolcular var. Nasıl olsa lokma hazır, mecburlar diyorlar. Yabancı sayısı bu kadar zorlanmamalı. Eskiden böyle bir düşünmüyordum itiraf edeyim diyor Sayın Ahmet Nurçebi.
Eskiden dediği bir yıl önce. Şimdi bir yıl sonra başka şey düşünecek. Kendisi bu kuralın böyle olması gerektiğini söyleyen kendisiydi. Sonra 12'ye düşürülmesini istedikten sonra tekrar +2 düşürülecekken +2 istedi. Çünkü elde dışarıda kalan yabancılar vardı ya. Hı hı. Onlar için önce düşsün dedi, sonra tekrar yükseltti. Bu sefer rakiplerimiz oyuncu aldı. Yabancı oyuncu biz almadık. O yabancı yükseltilmesinden de istifade edemedik. Yani bir düşürüldü diyor, bir çıktı diyor, bir öyle diyor. Yani çok ben itibar etmiyorum söylediklerine. Kulübü düzgün yönetmeleri lazım. Yabancı sayısı Türk futbolunun ciddi yarayan kanısı. Bu değişen, az önce eleştirdiğimiz futbol federasyonu yönetimleri nasıl yapılıyor, ne ediliyor? Mesela o yeni başkana sormaları lazım. Bunları kimler sana tavsiye etti? Bu isimleri kimler yazdırdı? Türk futbolunun nasıl yönetildiğini o zaman anlarız. 6 tane isim çıkacak orada. Türk futbolunu bu 6 kişi yönetiyor. Ne kadardır yönetiyor? 20 yıldır yönetiyor. 25 yıldır yönetiyor. İşte Türk futbolu onun için çakıldı. Marka değerinden bahsediyoruz hepimiz ya. Evet. Kaç paradan 600 milyon dolarlardan 150 milyon dolarlara düştü. Ama aynı sürede futboldaki dünya pazarındaki pasta nasıl büyüdü? Eskiden işte Mesut Özil 2011'de 12'lerde yanılmıyorsam Real Madrid 10 milyon dolara gitti. Yani 10 milyon dolar 100 milyon dolar oldu Real Madrid'in alacağı futbolcular. Yani pasta eskisine göre 10 misli büyürken bizde eskisine göre neredeyse 10 misli küçüldü.
Hocam şimdi gelen sorular da var. Bir tanesini, iki tane soru ayırdım. Bir tanesi şey. Jardel diyor ki abi Hürsel Bey'in diyor TFF başkanı olmasını istediğimi daha önce de belirtmiştim ama niye aday olmuyor diyor. Kendisi Hamit Altıntop'la iyi bir ikili olur tarzı da şeyleri var. Hakikaten hocam mesela hiç düşünmediniz mi?
Ya düşünmedin değil, atanmak lazım oraya. Yani kim bizi seçecek, ya atanacaksın ya işte başka bir senaryo olacak, bilmiyorum yani. bizim düşünmemizde olmuyor ki. Aslında bu irade Ali Koç'un elindeydi. Yani iyi de çıkışlar yaptı. İstanbul kulüplerinin bu denli yoğun oluştuğu önemli. Ve sorun artık, sorun mesela o kadar çok ucu açık sorun var ki. İkinci ligde yabancı oyuncu serbestliği başladı. Adetler arttı. İkinci ligde yabancı hoca çalışması yasak. Şimdi Göztepe kulübüyle bazı görüşmelerimiz oldu, bazı aracılar vasıtasıyla takip ediyorum. Mesela çok enteresan, almayı düşündüğü ya da işletmeyi düşündüğü kulübün temsilcileri, yurt dışından talip olan temsilcileri, hı hı, yabancı hoca çalıştırmak istiyormuş ama söyleyin adını, izin yok. Şimdi futbol kulüplerini AŞ yapıyorsun. AŞ yaptığın zaman bir şirket oluyor. Sonra diyorsun ki bununla çalışma. Nasıl olacak o iş?
Olmaz o iş.
Yabancı futbolcu var. Onunla senin getirdiğin yerli hocalara sen lisan kursu verdin mi? Onlarla nasıl konuşacak? O zaman yabancı hoca yok ama tercüman alıyorsun. Bu sefer 5 tane tercüman alıyorsun. Yani her tarafı ucu bucağı açık problem var. Oyuncu yetiştiremiyorlar, dizayn edemiyorlar. Yabancı serbestlisini bir türlü her yıl değiştirdiler, uygulayamadılar. İşte marka değeri düştü. Güven veremiyorlar. En önemli sorun da yönetenler güven veremiyor. Kamuoyuna güven verseler aslında birçok şey çözülür. Yani o bizim isteğimizde olacak gibi bir şey değil. Sokaktaki halkın da isteğiyle artık bir şey olmuyor. Kulüpler, listeler, isimler veriliyor. Atanıyorlar. Atanmaların yanına isimler yazılıyor. Olaylar böyle cereyan ediyor.
Şimdi kafalardan seken top. İlginç bir mesaj hocam. İyi yayınlar. Hürsel hocama selamlar. Kendisine sorun beni engellemiş. Saygı çerçevesi eleştiri yaptım. Kendisi Ahmet Başkan her zaman eleştiriyor. Hürsel hoca eleştiri açık olmalı bence. Yine de canı sağ olsun demiş. Kafalardan seken top. Ne dersiniz hocam? Var mı engel? Engeller var mı hocam?
Tabii engelliyorum. Özellikle gerçek ismi olmayanları. Çünkü orası bir enteresan bir yer. Sosyal adeti Twitter'dır. Orada ciddi dezenformasyon var. Her şey Türk futboluna zarar veren konulardan bir tanesi de o. Bakın mesela şu satma mantığı var ya, bu satma mantığı ciddi bir şekilde yerleşti. Sokaktaki herkes diyor satalım. Ya ülkedeki daireleri sattık, tarlaları sattık, futbolcuları satıyor. Ya hiçbir şey üretip başarılı olamayacağız. Yani öncelikle bir spor dünyasında yetiştirdiğiniz futbolcularla başarıyı hedeflersiniz. Önce kazanmayı hedeflersiniz. Kazanan takım olmaktansa satmayı düşünüyoruz. Satarak zaten siz mutluluk elde edemezsiniz ki. Futbolun yapısına ters. Zaten satmanız için real, hani futbol endüstrisi diyoruz ya, rakamların real düzeye gelmesi için maksimum başarıyla birlikte o borsa yükseliyor. Siz eğer Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, final oynarsanız, örnek vereyim, Rıdvan'la Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynarsa Rıdvan 50 milyon euro oldu.
Doğru.
75 milyon euro oldu. Yani sizin ve o zaman da onun satılmasının algoritması tartışılır. Eğer siz Rıdvan'ı satıyorsanız yerine Rıdvan'ın takımdaki takım performansını düşürmeyecek şekilde oyuncu yetiştirmişsin. Hani Ajax modeli diyorlar ya, yetiştiriyorlar. Ondan sonra öbürünü pazarlıyorlar. Öyle bir durum varsa satabilirsiniz. Yoksa siz yerine daha oyuncu bulmadınız, yerine oyuncu yetiştirmemişsiniz. Şimdi nasıl satacaksın? Takımı bozdum. Takımın normal performans ve borsa fiyatı düşüyor. Takım başarısız oluyor. Yani bu satma mantığı da çok kötü. Ha şeye geleceğim. Bunun bir kısmı %75'i Twitter'daki algı manipülasyonuyla oluyor. Dolayısıyla birincisi gerçek hesaplara çok, gerçek olmayan isimlere çok sıcak bakmıyorum. İkincisi de bu dediğini mesajı okuman üzerine yorum yapayım. Şimdi sevgili kardeşim, beni niye eleştiriyorsun sen? Ahmet Nurçebi'yi eleştireceksin. Fulya'yı götürdü. Uçtu Fulya. Takımı 2.6 ile aldı. 5 milyar 2 misli borca soktu. Bu kadar Fikret Orman döneminde 140 milyon euro. Euro diyorum bakın. Euro. Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde etmişken, döviz kurları bu kadar artmışken 100 milyon euro gelir elde etse Fikret Orman'ın bir takvim yılındaki başarıyı sağlasa Beşiktaş'ın borcu biter. Yani aldığı futbolcular, yaptığı yönetim, Sergen'le olan ilişkisi. Bakın şimdi diyor ki mesela Alexi Pjanić'i bak şu taraftar aldırdı diyor.
Evet.
Ya sen beni niye eleştiriyorsun sevgili kardeşim? Ahmet Nurçebi'yi eleştireceksin. Belki de onun üstüne engellemişsindir. Eleştirilecek adam biz değiliz ki. Biz oraya oturursak eleştirilecek.
Orada şu tabii. Yaşı geçmiş menajer ayak oyunlarıyla taraftar istiyor diye gelen futbolcularda durum belli diyor. Onu öyle Alex Teixeira, Pjanić ve Batshuayi. Yani bunu siz aldınız başkan, doğru söylüyorsunuz.
Bir de Pjanić son gün geldi, kendisi dedi son gün nasıl taraftar aldırdı.
Evet son gün geldi, son dakikada.
Zaten taraftar
son sahnelerde yetiştirdi hatta motokuryeler falan filan hatırlıyorum değil mi?
Ben, o Gezdal da öyle.
Gezdal da öyle. Ha,
evet şey ama bu da aynı, motorla getiririz biz son gün merak etmeyin dedi. Şimdi bir şey daha diyeceğim, taraftar Alex'i ne zaman seyretti sayın başkan? Geçen yıl Alex evinde oturuyordu. Yani her şey Ahmet Nurçebi hiçbir zaman hiçbir şeyde kusuru yoktu.
Peki.
Hep fikret yapar, sergen yapar, taraftar yapar, videoyu çeken çocuklar yapar. Her şeyi birileri yapar ama kendisi o püre sudan çıkmış ak kaşık gibidir. Yani bu bizi eleştireceklerine iradenin, mühürün, kasanın, yönetimin başında olan insanları eleştirecekler. Belki onun için yapmışımdır, bilmiyorum.
Peki. Hocam çok teşekkürler.
Teşekkür ederim. İyi günler dilerim herkese.
Sağ ol. Evet, hattımızda Hürsel Tekin Oktay hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz.
Grazie, dankeschön.